Ayrım 32. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 331. 38. Nina Georgievna'ya niçin Sergi'ye benzemeye başlamış gibi geliyordu Vasya? Kendini avutmak, büyük kaybının dayanılmaz acısını hafifletmek mi istiyordu? Ya da belki de Sergi'nin ölümünden sonra küçük oğlunu daha dikkatle gözlemlemiş ve onda gizli kalmış bir takım çizgiler bulmuştu. Natasha da Vasya'da bir takım değişmeler buluyor, belki de diyordu kendi kendine bir şeyler olmuştur ona. İlk tanıştıklarında Vasya sakinliğiyle şaşırtmıştı onu. Vasya'nın neşe dolu, tertemiz bir gülüşü vardı ve Natasha gülümseyerek Bay Mırnav gül bakalım derdi. Şimdi ise sık sık parlayıveriyordu Vasya. Sanki sözünü tamamlayamayacağından korkar gibi çabuk çabuk konuşuyor, sonra birdenbire susuveriyordu. Bazen annesine ve Natasha'ya açılır, birçok şeyi anlamadığını söylerdi. Böyle anlarda yüzünde tutkularını gizleyen, sıkılgan, hafif bir gülümseyiş belirirdi ve her şeyden çok da bu gülüş Nina Georgievna'ya Sergi'yi anımsatıyordu. Natasha orman istasyonuna gitmezden önce 2 hafta geçirdi Vasya ile ve onda daha önce hiç görmediği ateşliliğe şaştı kaldı. İlk kez hiç utanmadan aşk sözleri söylüyordu Vasya. Kah taşkın bir sevinçle, kah acılı bir üzüntüyle işinden söz ediyordu. Anlattıklarında Minsk'in bulvarları, hayat yollarıyla, savaş yılların anıları, geleceğe ilişkin düşüncelerle karışıyor, yeni kentlerin doğuşundan, insanın duygularındaki derin değişmelerden, taşa çöle, yığınların bilincine nasıl yeniden hayat verileceğinden söz ediyordu. Natasha onun sesinde sürekli bir endişeyi duyuyordu. Vasya durmadan kendi kendisinin sözünü kesiyor, hafifçe gülümseyerek, ''Ah bir yapabilseydim.'' diyordu. Natasha ''Neyi?'' diye sorduğunda sanki yatışmış gibi neşeyle yanıtlıyordu. ''Her şeyi. Vasya'yı büyütmek, orman yetiştirmek, Minsk'in kuruluşunu tamamlamak.'' Bir gün Natasha okuduğu gazeteyi katlarken, ''Vasya ne düşünüyor bunlar?'' diye sordu. Vasya gülümsedi. ''Medyum değilim ki ben, Truman'ın ne düşündüğünü bileyim. Eğer bir şeyler düşünüyorsa bunlar herhalde iyi şeyler değil.'' ''Anımsıyor musun Natasha? Hani ilk tanıştığımız gün sirkte saatini çaldıran bir hipnotizmacıdan söz etmiştim. Gülmüştün sen ve hemen anlamıştım seninle olağanüstü bir kız olduğunu.'' İşte şimdi de ben şaşırdım kaldım. Onların ne düşündüğünü soruyorsun bana. Besbelli bizi yok etmeyi. Ancak onlar bunu ta ne zamandır düşünüyorlardı. 30 yıl öncesinden beri. Ancak bir şey yapamıyorlardı. Çünkü kolları kısa geliyordu. Beni üzen şey başka. Daha o kadar çok şey yapmalıyız ki. Bazen öfkeye kapılıyorum. Neden bir gün topu topu 24 saat diye? İnsanlar böylesine bir yaşayışı hiç tatmadılar herhalde. Yüzyıllar boyunca yapılanı 10 yılda yapmak. Başka türlüsü de olmazdı zaten. Eğer biz eksikleri tamamlamazsak her şey dağılıp dökülür. Bir düşünsene atom enerjisiyle neler yapılabilir ve onlar ne yapıyorlar? Bizi bir yana bırak, kendi aralarında bile kapışsalar her şey yok olurdu. Hayatı, yaşamayı kurtarmamız gerek bizim ve de elimizi çabuk tutmamız. Sustu Vasya ve öylece oturdu. Hava kararıyordu. Birden yerinden kalkıp Natasha'ya doğru yürüdü, kucakladı, öpmeye başladı. Biz ikimiz de gerçek anlamda daha hiçbir şey görmedik ki Natasha'cığım. O kısa geceyi anımsıyor musun? Hayat da öyle kısa işte. Aşkın ölçülerince değil büyüklüğü. Vasya, benden bir şeyler gizlemiyorsun ya. Vasya biraz düşündü. Herhalde hayır. Niye sordun? Bazen çok korkuyorum. Annem doğru söylüyor. Bir takım değişiklikler var sende. Vasya gülümsedi. İşin aslı ne biliyor musun Natasha? Büyüdüm ben. Hepsi bu. Biraz gecikmeli oldu gerçi ama büyüdüm. Savaştan önce çocuktuk biz. Gerçi o zaman yaşlandığımı düşünüyordum. 27 yaşındaydım ama anlaşılan geri kalmışım. Her şey bana fakültedeyken yaptığımız projeler gibi apaçık görünüyordu. Savaşta çok şey görebilme olanağımız oldu. Ne var ki düşünmeye zaman yoktu. Annem benim eskiden çok sakin olduğumu söylüyor. Oysa ben o zaman daha insan görmemişim. Öyle bir yumak ki bu. Anlaşılmazlık da işte burada. Yaş ilerledikçe daha ağır başlı olacağı kabul ediliyor insanın. Oysa ben 36 yaşındayım ve bir çocuk gibi içim içime sığmıyor. Hayır Vasya, çocukluk değil bu, tersine. Çok iyi anlıyorum bu duyguyu. Gençlik sona erdi, hepsi bu. Şimdi biz senin ilkbaharı değil, yakıcı yazı yaşıyoruz, kavurucu. Natasha'dan bir şey gizlemiyordu Vasya. Geçen güz, çalışmanın kendisi için nasıl hem ilginç hem de zor olduğunu anlatmıştı. Geceleri projelerin başında, gündüzleri inşaatların başındaydı. Bir işe planlarla, öbür işe insanlarlaydı. Bir sıtma çırpınışı içinde yaşıyordu sürekli. Ya Zuyev'e sövüyordun ya Odinsov'a koşman gerekiyordu. Saveliev bir takım ahmaklıklar yapıyor. Yershov yapının ne zaman teslim edileceğini soruyordu. Oysa kuru sıvalar daha teslim edilmemişti. Radyatörlerin numaraları birbirini tutmuyordu. İki katlı evlerin projeleri sürüncemede bırakılıyordu. Yaşayışı buydu onun. Aydınlık bir Mayıs akşamı, yorucu bir günden sonra uzun uzun Minsk'i seyretti yukarıdan. Her yapıyı, her boş arsayı tanırdı ama şimdi boş alanlar, taşmış bir nehir gibi akan Sovyet caddesi, eğri büğrü tahta evlerden kocaman yapılarıyla ayrılan ırmağın öte yakasındaki mahalleler ona alışılmadık, yabanıl geliyordu. Savaştan önce rekonstrüksiyon plan atölyesinde çalışmıştı. İşte şurada halka yapan demir yolları olacaktı. Artık olmayan, bombalanmış, yakılmış, yıkılmış yapıları görüyordu Vasya. İşte şurada, Molotov'un konuşmasını duymalarından bir saat önce Natasha'ya gösterdiği evler vardı. Partizan birliği Minsk'e girdiğinde Vasya yakıntılarını görmüştü. Savaş bitmiş, onlar da yeniden çalışmaya, tartışmaya, projeler çizmeye başlamışlardı. Yeni plan doğmuştu. Kentin dış yüzü yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Gerçi daha tamam olmaktan uzaktı ama yine de bir maket değildi bu. Sokaklar gerçekti. İnsanlar gidip geliyorlardı. Savaştan önce Vasya'nın inşaatla ilgili düşünceleri soyuttu. Bazen çalışkan bir öğrenci, bazen bir düşsever gibi düşünürdü. Gerçi o zamanlarda gerçeğin hesaba katılması gerektiğini biliyordu. Natasha'ya eğer elinde iyi malzeme yoksa biçimde diretmenin doğru olmayacağını açıklıyordu. Ama işe ilişkin düşünceleri Fomin'in 12 metrekarede karısı, 3 çocuğu ve kaynanası ile birlikte yaşadığı, evlenen ve bir tek odalı olsun bir yeri olmayan Golovka'nın kıvır kıvır kıvrandığı gerçekleriyle bağdaşamıyordu. İnsanlar yaşamak istiyorlardı, şimdi istedikleri gibi tıpkı. Öte yandan düşlerinden de ayrılmıyordu. Geleceğin ışık dolu, yeşil dolu kentlerini görürdü sık sık. Ama şimdi hayatın bir proje olmadığını çok iyi biliyordu. Kuşkusuz bir takım kuruluşlarla mücadele etmek gerekiyordu. Bunlar nerede ve nasıl yapılırsa yapılsın, yeter ki çabuk olsun düşüncesindeydiler. Üzülür, acı çekerdi Vasya. İnsanların yazgılarıyla önlerinde duran, bodrumlara, barakalara sıkışmış insanlar ve Minsk'in yazgısı. Minsk, sözcüğünü özel bir okşama ve sevecenlikle söylerdi. Çalışmaya burada başlamış, Natasha ile her şeye burada karar vermiş, Partizan Birliği'nin başı olarak binbaşı Şilse'nin atı üzerinde kente girerek zaferi burada görmüştü. Sofonov ödün verip teslim olmaya hazırdı. Böyle adamlarla bir işe girişilmez. Kendilerince bir takım nedenleri var adamların. Sonra kimlerin onları onayladıklarını da biliyorsun. Takışmamak için. Vasya yılmıyordu. Kentin kaderiydi söz konusu olan. Planı savunuyordu. Bazen genişliyor, bazen daralıyordu plan. Eski barakalar, geçen yüzyılın yıkılması gereken evleri de plan içine alınıyordu bazen. İşte şurada birkaç tanesi hala duruyordu. Neden göz yumuyorsunuz bunlara diye sorduklarında gülümserdi Vasya. İnsanlar yaşamak için acele ediyorlardı. Oysa bu bir sergi değildi, gerçek bir kentti. Vasya hala Minsk'i seyrediyordu ama bu kez mimari değildi düşündüğü. Yaşamı, karmaşmış, dolaşıklaşmış hayatı düşünüyordu. Gerçi işi hesaplara dayanan bir işti. Esini, heyecanları pergelle kontrol etmek, düşleri, olanakları uygun hale getirmek gerekti. Bu bir sızlanma değil, hatta tam tersine önünde formüller yerine, üstünlükleri, zayıflıkları, tartışmalı beğenileri, tartışmasız hayat haklarıyla insanın bulunduğu gerçek bir işti. Partizan birliğinin nasıl oluştuğunu anımsadı. Dün korkudan yürekleri ağızlarında izbelerine saklanan adamlar sanki eğikmişler de doğrulmuşlar gibi birer kahraman olmuşlardı. Bu böyle olmayacak, şu kötü olmuş diye sövüyorlar, sonra gık demeden ölüme gidiyorlardı. Yüce düşünceler eskiden de vardı ama onlar ya kitap raflarına yatırılmışlar ya da müzelere kilitlenmişlerdi. Filozofların, şairlerin malı sayılmışlardı hep. Oysa hayat öylece karanlık, uykulu, karmakarışık akıp gidiyordu çevrede. Stalin'i düşündü Vasya. Nasıl da biliyor insanları? Tutkularının alaşımını, en içini biliyor, tanıyor. Böyle bir devlet inşa edebilmesinin nedeni de bu zaten. Onunla korkmazsın. Bu çok önemli. Yüz milyonlarca yüreğin içinden geçer gibi sanki ve o konuşurken insanlar şaşıp kalıyorlar. Benim düşüncelerimi de dile getirdi. Herhalde Pekin'de de Paris'te de böyle düşünüyor insanlar. O yalnız değil, yukarılarda bir yerde. Ama hayır, aramızda o bizim. Çetverikov'la plan çiziyor. Yakuşko ile duvar örüyor. Şu anda yanımızda duruyor ve hayatı düşünüyor. Herhalde hayatı çok düşünüyor. Gücü burada onun. Yapımı tamamlandıktan sonra Minsk'i seyretmek ne güzel olur kim bilir. Az şey yapıldı henüz. Elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Niye Sergei öldü de ben sağ kaldım bilmem ki. Eşitsizlik bu. O benden çok daha iyiydi. Ne çok insan yitip gitti ve hepsi de ne olağanüstü kişilerdi. Avanesyan, Natasha Golivinskaya, Shumov, Ovseyenko, Ivan. Sofonov geçenlerde yitiklerimizi anımsamamamız gerektiğini, bunun insanı zayıflattığını söylüyordu. Doğru değil. Mezarlar insanı heyecanlandırıyor. İnsandan bir şeyler istiyorlar, utandırıyorlar. Ben şimdi yalnızca kendim için değil, onlar için de çalışmalıyım. Eğer biz dalar, kendimizden geçer, konfora alışırsak, onlar bize güç verirler. Ama acaba ben, Avanesyan'ın uğruna öldüğü şeye gerekenleri gereğince verebildim mi? O zamanlar ant içmiştim Avanesyan'a. Evet, şimdi barıştayız ama andım hala geçerli. İşte benim oturduğum ev, Natasha'nın da geldiği. Küçük kent bahçesini de yıkmışlar şimdi. Ihlamurları, gencecik ihlamurları kesmişler. İyi bir kış geçirdi ihlamurcuklar. Yeşillenmekteler şimdi. Natasha çok uzaklarda. Ama belki de burada, hemen yanı başımda. Aşkın kanatlarının olduğu doğru. Kader bizi durmadan birbirimizden ayırıyor ve ayıramıyor. Natasha ilkbaharın geciktiğini söylemişti. Doğru herhalde. Ama nasıl da fırtınalı bir yazımız olacak. Olağanüstü bir mutluluk bu. Böyle yaşamak. Yapımı tamamlanmamış bir kentte, yapımı tamamlanmamış bir dünyada yaşamadan durmak, birazcık olsun yaşamadan, hep çalışmak ama. Yarım kalmış hayatların gerisinde savaş, acı ve zafer. Ama bu yaşadığımız bir ara dönem olsa gerek. Peki ileride ne var? Bilmiyorum. Bildiğim hayat. Daldı düşüncelerden, Savchenko ayırdı. Vasily Petrovich, Odinstov'a kadar bir gitmemiz gerek. Sıva işinin bir türlü altından kalkamıyorlar. Planı bozuyoruz gibime geliyor. Ertesi sabah Vasya, Odinstov'un yanına gitti ve kıyameti kopardı. Arada bir hafifçe başını sallayan Odinstov, ''Tamam, anlaşıldı.'' diyordu. Şişman, meraklı, canlı gözleri olan bir adamdı Odinstov. Sırtında bir Kosovorotka, yakası iğri, önü kapalı Rus erkek gömleği vardı. Vasya sözlerini bitirince, ''Tamam dedi, anlaşıldı. Tersinden alırız bu kez. Yalnız siz de bulunun ki.'' Telefon çaldı. Odinstov'a birkaç kez anlaşıldı dedikten sonra ahize yerine koyarken Vasya, ''Hikaye şu.'' dedi. ''Yabancı bir gazeteci gelmiş bizim buraya. Güya Fransız ama bir Amerikan ajansını temsil ediyor. Besbelli koyu bir... Neyse, sizi istiyor bu adam. Biliyorum başınızı kaşıyacak zamanınız yok. İkinci sırayı hemen teslim etmek gerekiyor ama Yershov, Moskova'dan rica ettiler dedi. Ne isterse gösterin, anlatın kendisine demişler. Şimdi siz bu adamla konuşacaksınız ama şöyle biraz, Yershov'un ricası yumuşakça. İşte hikaye bu. Vasya gülümsedi. Benden de ne diplomat olur ya. Almanya'dayken bir İngilizle, hani yürekten derler ya, işte öyle işten konuşmuştum. Adam çileden çıktı, öfkesinden bir lokma bile bir şey yemedi. Neyse, madem Yershov ısrar ediyor, konuşalım bakalım. Sablon, Krylov'la görüşmesinden sonra iç dengesini yitirmiş, yumuşar gibi olmuştu. Gerçekten de ziyaret ettiği bir kolhozda ve bir tekstil fabrikasında isteksizce birkaç soru sormuş ve hiçbir not almamıştı. De Chaumont'un telefon edip Büyükelçiliğe çağırması da boşuna olmuştu. Sablon hatta bahane uydurmaya bile gerek görmeden geri çevirmişti çağrıyı. Öteki gazetecilerle de görüşmez olmuştu. Tek başına sokaklarda dolaşıyor. Küçük restoranlarda ya da bira evlerinde oturup sevecen ama yabancı, uzak insanları izliyordu. Bazen de yarım litre vodka ısmarlıyor, oturup tek başına içtikten sonra düşüncelerinin karışıyor, kafasının bulanıyor olmasına seviniyordu. Neredeydi şimdi? Karısıyla birlikte küçük bir Breton evinde mi? Moskova'da mı? Ya da yoksa Şangay'da mı? Nivey'den bir telgraf almıştı. Ajansın ilk yazıyı ne zaman alabileceğini soruyordu. 10 güne kadar dönüyorum diye yazdı Sablon. Sonra kağıdı avucunda buruşturup hiçbir şey yazmamaya karar verdi. Minsk'e gelmesinin nedeni de dönüşünü geciktirmek idi. Uçakta yerine oturur oturmaz gördüğü her şey üzerinde düşünecekmiş ve daha çok şey görmek isteyecekmiş gibi geliyordu. Kıvırcık saçlı ve durmadan gülümseyen çevirmen kıza Minsk'in yeniden nasıl kurulmakta olduğunu görmek istediğini söyledi. Bunun kendisi için gerekliden de öte zorunlu olduğuna inandırmıştı. Kendini ve bir hafta izin verecekler mi vermeyecekler mi diye heyecanla bekledikten sonra Minsk havalanına inince yüzünü buruşturdu. Niye geldim ben buraya? Bütün gün Heruvim, Hristiyan mitolojisinde en yüksek melek. Adını taktığı kızla kenti dolaştı. Her yerde yapım vardı. Ellerinde ders kitapları, genç kızlar parklarda, bahçelerde oturuyorlardı. Laleler tıpkı Fransa'nınkiler gibiydi. Sokaklar insan doluydu ve restoranlarda garson köfteyi getirene kadar yarım saat beklemen gerekiyordu. Binlerce örneği olan bir kentti Minsk. Sablo'nun not defterinde bir ad vardı. Mimar Vlakov. Sevecen doktorun damadı. Tiyatro ya da operaya gitmek, beyaz Rusyalı yazarlarla görüşmek ya da tamamlanan evleri gezip görmek isteyip istemeyeceğini sorduklarında Sablon başını olumsuz anlamda salladı. Ben Mimar Vlakov'la görüşmek istiyorum. Vasya konuğun yüzüne hiç bakmamaya çalışıyordu. Böylesi bir incelikmiş gibi geliyordu ona ve ilk 15 dakika hatta kiminle konuşmakta olduğunu bile görmedi. Fransız'a yeniden yapım planlarının ana çizgilerini açıklıyordu. Sablon'un ise dinlediği yoktu pek. Şehircilik sorunlarına olduğu olası ilgi duymazdı. Bu bakımdan dikkatle Rus'un yüzüne bakıyordu. Anlatırken ki kendinden geçişini izlemek oldukça eğlenceliydi. İyi bir delikanlıydı besbelli. Bura doğumlusunuz herhalde siz. Öz kentiniz olduğu hemen anlaşılıyor buranın. Vasya gülümsedi. Hayır, Paris'te doğdum ben. Devrimden önce orada yaşarlarmış anam babam. Tabii Fransa'yı hiç anımsamıyorum. Ben 4 yaşındaymışım Moskova'ya getirdiklerinde beni. Dilinizi annem öğretti bana. Hala Fransızca öğretmenliği yapar kendisi. Minsk'e gelince gerçekten severim burayı. Yeniden yapım işlerini anlatmaya döndü Vasya. 3-5 yıla kadar tanınmayacak hale gelecekti Minsk. Söyler misiniz dedi Sablon yeniden onun sözünü keserek. Savaş sırasında neredeydiniz siz? Cephede mi yoksa geri birliklerde mi? Gerideydim. Almanların yanında. Burada hemen Minsk yakınlarında bir çembere düştüm. Partizan kolundaydım. Desenize yoldaşız biz sizinle. Ben de direniş hareketindeydim. Bir yeraltı gazetesi çıkarırdı bizim grup. İki tane de köprü uçurduk. Sonra tutuklandım. Auschwitz'e götürdüler. Vasya Sablon'a baktı. Şişman, kıllı, gözleri akıllı ama kederle bakan bir adamdı karşısında oturan. Nina Georgievna'nın odasında asılı Balzac'ın portresine benziyordu. Fransız partizanlarının nasıl savaştıklarını sordu Vasya. Sablon istekle anlatmaya başladı. Sonra birden donuklaştı ve sustu. Şimdi sizde partizanlara hiç saygı duyulmadığını okumuştum dedi Vasya. Oysa Petain'in bir ulusal kahraman ilan edilmediği kaldı. Abartılıyor bu biraz diye mırıldandı Sablon. Söyler misiniz eski savaş yoldaşlarınızla ilişkileriniz nasıl şimdi? Görüşüyor musunuz onlarla? Çoğu öldü. Bazılarıyla görüşüyoruz. Bir tarımcı Çelişçev vardı bizim kolda. Nedense canavar Misha adını takmışlardı ona. Çok iyi yürekliydi oysa. Geçenlerde buraya Minsk'e geldi. Bölgede çalışıyormuş. Çok ilginçmiş işleri. Yeni bir kültür benimsetme çalışması. Bir Lia Kogan vardı Minsk'le. Geçen yıl pedagoji enstitüsünü bitirdi. Öğretmenlik yapıyor şimdi. İvan Çelega'yı hemen her gün görüyorum. Burada bina yapıyor. Yakın dostumdur kendisi. Olağanüstü bir insan. İsterseniz göstereyim size onu. Yeni bir yöntem buldu. Eskiden 2 ya da 3 vardiya çalışırdık. 5 vardiya çalışmamızı önerdi İvan. Şimdi saatte 2000 tuğla koyuyoruz. Sablonun tepesi attı. Ben size tuğlaları sormuyorum. Onlarla politikadan konuşur musunuz? Hayır. Biz birlikte savaştık, birlikte çalışıyoruz. Yani politikayla hiç ilgilenmediğinizi mi söylemek istiyorsunuz? Niçin? Minsk'i yeniden yapmak, bu da bir politikadır. Hem de büyük bir politika. Bilmiyorum, imrenmeli miyim, size kıskanmalı mıyım? Belki sizden daha aşağıyız biz, belki daha yüksek ama şu var ki, bu konuya yaklaşımımız çok başka bizim. Bir arkadaşım var direnişten, komünist. Yeraltı gazetesini birlikte çıkarırdık. Bir süre önce tartıştık biz bununla. Ben Fransa'yı seviyorum diyor. Oysa Fransız değil bana kalırsa. Düşündüğü tek bir şey var. Sizinle uygun adım gitmek. Bizimle uygun adım gitmek Fransız olmamak mı demektir yani sizce? Tartışmak istemiyordu Sablon'un canı ama birden Rusya'ya neden geldiğini anımsadı. Bir Rus'u karşısına almayı ve onunla açık açık konuşarak demir perdenin ardında neyi gizlediklerini anlamayı düşlemişti. Doktor eski kuşaktan bir adamdı. Bu mimar ise Sovyet döneminde yetişmişti. Üstelik Fransızca da biliyordu. Çevirmensiz konuşabilirdi onunla. Ve Sablon, Rus'u Minsk'in yeni planından değil, en önemli konudan bir savaşa hazırlanıyorlar mıydı, söz etmeye zorlamaya başladı. Ona Banliye'nin kanıtlarından, gazetelerdeki saldırılardan söz etti. Bu benim Rusya'da ilk günüm değil. Çok şey görecek zamanım oldu. Bir kez çok kibirlisiniz siz. Her şeyi Rusların bulduğunu, Rusların geliştirdiğini söylüyorsunuz. Bir mimarsınız siz. Bilmiyorum, Eyfel Kulesi'nin kimin kurduğunu sorsam ne yanıt verirsiniz bana? Eyfel mi yoksa Ivanov mu? Vasya gülümsedi. Eyfel. Bu ilk sosyalist devleti Rusların kurduğu kadar tartışmasız bir şey. Kurduğunuz yapının üstünlüğünden emin misiniz gerçekten? Tabii. Ve bu her yerde kurulsun istiyorsunuz. Evet. O zaman Amerikalılar haklı. Siz tüm dünyayı kendi yaşayış biçiminize zorluyorsunuz. Hayır, biz ötekilerin bizim örneğimizi izleyecekleri görüşündeyiz. Esinlendirmek, coşku vermek başka şey. Zorla almak, zorla yaptırmak başka şey. Atom bombasını fırlatırım diye gözdağı veren kim? Neden hep atom bombasından söz ediyorsunuz? Dünyanın en güçlü ordusu sizde. İsterseniz 2 haftada Paris'i alabilirsiniz. Biz Fransızlar atom bombasının bizim bağımsızlığımızı koruduğu inancındayız. Vasya, Yarşov'un ricasını da bu çağrılmamış konuktan bir an önce kurtulmak niyetini de unuttu. Az önce siz kendiniz direnişten bir arkadaşınızla komünist olduğu ve atom bombasının bir nimet olduğuna inanmadığı için artık görüşmediğinizi söylediniz. Demek ki bütün Fransızlar aynı düşüncede değil. Herhalde L'Humanité'nin de muhabirleri vardır. Sizse eğer yanılmıyorsam bir Amerikan ajansı için çalışıyordunuz. Ben partizan kolundayken Doryo Lejyonu'ndan Fransızlarla çarpışmıştık. Alman üniformaları içindeydiler ve kollarında Fransız kokartları vardı. Köyleri soyup soğana çevirmişlerdi. Onlar da kendilerini gerçek Fransız diye tanıtıyorlardı. Fransa'nın güneyinde bulunduğunuzu ve orada yalnızca Almanların değil, Petencilerin de canınıza okuduğunu söylemiştiniz. Şimdi de belki Peten'i Torres'den daha yakın buluyorsunuzdur kendinizi. Biriyle bozuşunca insan ötekiyle barışıyor değil mi? Bizim partizan kolunda bir Fransız vardı, Parisli. Carney'di adı. Savaştan önce Gnome Aeron fabrikasında çalışırmış. Almanlar gelince onlara çalışmamak için kaçmış. Eğer sizin Fransanız da onu hain ilan ederse hiç şaşmam. Çünkü o Truman'a bağlılık yeminiyle kendini teslim etmek için savaşmamıştı faşistlerle. Sablon gözlerini yumdu. Etli, kalın göz kapakları leylak rengindeydi. Dinlemiyordu artık Rus'u. Nive'in uzun, soluk yüzü geldi gözünün önüne nedense. Yapmacıktan sokulgan sesi, uzun parmaklı elleri geldi ve kendinden geçer gibi oldu. Birden portföyünden bir fotoğraf çıkardı. Elinde tenis raketiyle bir kız. Kızımdır bu benim, 14 yaşında. En korkuncu da onun başına neler geleceğini bilmemem. Eğer tartışmak istiyorsa insanlar, dilediklerince tartışsınlar. Ama savaşmak, hayır. Evli misiniz siz? Evliyim. Bir oğlum var 7 yaşında ve sorun burada işte. Ben onun neyin beklediğini biliyorum. Sovyet toprağında yaşayacak o. Sablon öfkeyle izmaritini fırlattı. Zaten siz Ruslar hemen her şeyi biliyorsunuz. Aileniz de herhalde sizinle birliktedir. Hayır, karım tarımcıdır. Saratov bölgesinde orman koruma istasyonunda çalışıyor. Sablon dikkatle baktı Rus'a. Demek onlarda da aile hayatı pek düzgün değildi. İlginç. Acaba o mu karısını bıraktı yoksa karısı mı onu? Bu hiç şüphe yok ki. Tatsız bir durum dedi Vasya. Ama ben Minsk'ten ayrılamam. Siz de gördünüz ne çok işimiz olduğunu. Öte yandan karımın da işi çok ilginç. Okumuşsunuzdur herhalde orman dikimi konusunda. Sablon yeniden baktı Rus'a ve duyulur duyulmaz mırıldandı. Çok tuhaf insanlarsınız siz. Evet çok tuhaf. Ama biz savaşmak istemiyoruz. Sablon ayağa kalktı. Biliyorum şimdi siz Amerikalıların üstleri olduğunu, Vişinski'nin silahsızlanma önerisinde bulunduğunu, Paris'te sizinkilerin kongresi olduğunu söyleyeceksiniz. Bütün bunlar böyle olabilir de olmayabilir de. Bunlar üzerinde tartışılabilir. Ama savaşmak, hayır. Fotoğrafı cebine soktu ve iri geniş elini Rus'a uzattı. Öylesine şaşkın, öylesine kederli bir hali vardı ki Vasya ona acıdı ve konuşmalarındaki gerilimi yumuşatmak için. Adı ne kızınızın? Dedi. Madle. Mado. Vasya belli belirsiz gülümsedi. Güzel bir ad. Şunu hiç unutmayın. Biz savaşmak istemiyoruz. Size iyi yolculuklar ve kızınıza bir Sovyet mimarından selamlar. Ertesi günü Sablon Minsk'ten ayrıldı. Kompartımanda tek başınaydı ve hiçbir şey düşünmemeye çalışıyordu. Zırva bir romanı okumaya zorladı uzun süre kendini. Sonra Le Monde'un eski bir sayısındaki bir bilmeceyi çözmeye karar verdi. Daha sonra çay içti ve yol boyunca kaç tane makasçı kulübesi olduğunu saymaya girişti. Yol orman kıyısından geçiyordu. Arada bir görünüp giden zayıf bir ışık göze çarpıyordu. Tren küçük bir istasyonda uzun süre durdu. Tek başına duran küçük bir evin aydınlık penceresine baktı Sablon. Kadının biri bebeğini yatırıyordu. Mimarı anımsadı. Bazen bunların da bizim gibi insanlar olduklarını düşünesi geliyor insanın. Ama hayır, başka bir gezegenin insanı bunlar. Peki, Paris'in parklarında da kızlar böyle gülmez mi? Ama onlara bir iki kelime söylemeye kalk, hiçbirisi hiçbir şey anlamaz. Neden karısını ta Volga yörelerinde bir yerlere salmış bu Rus? Eğer bir Fransız olsaydı bunu yapan, anlardım. Ayrılmak istiyorlar besbelli derdim. Karısını anlatırken tıpkı bir tuğladan söz eder gibiydi. Bir şey anlayabilmek olanaksız. Ne çok ülke var yeryüzünde ve hiçbiri de ötekine benzemiyor. Kongo'da, Çin'de, Meksika'da bulundum. Hep ağzım bir karış açık gezdim buraları ama böylesine anlaşılmaz bir ülke görmedim ömrümde. Oysa Paris şuradan topu topu 10 yaz saati uzaklıkta. Şu orman herhalde hiç tekin değildir, özellikle geceleri. Almanlar buralardaydılar işte bir zamanlar. Onları püskürtmeye başladıklarında adamların neler duymuş olabileceklerini şimdi anlıyorum. Bir yabancı için burada yapılabilecek hiçbir şey yok. İsviçre değil burası. Sınırlar, vizeler değil sorun olan, bilinçler. Mimarla konuşurken aramızda gerçek bir demir perde vardı. Bir de değil hatta, iki. Onunkisi ve benimkisi. Öte yandan nasıl da boş yere kaptırmışım kendimi Nive'ye. Önü sonu bir hain bu adam. Komünistler Banliye'den de nefret ediyorlar ama o hiç değilse direniş hareketinde bulunmuştu ama Banliye'de Nive'ye saygı duyduğunu söylemişti. Bir keşmekeş ki iti izi at izine karışmış dediklerinden. Üzerine düşünürse elbette bir ayıklama yapılabilir ama nedense bunu da benim canım istemiyor. Çok ahmakça bir hayat sürdüm. Dünyanın yarısını karış karış dolaştım. Kendimi öldürme üzerine yazılar yazdım. Ama en önemli şey üzerinde düşünemedim. Neden gelmiştim ben bu Rusya'ya? Ajansın cehenneme kadar yolu var. İki satır bile yazmaya değmez. Kemperli'ye kadar uzanıp ne gazete okumak, ne Truman'ın dün ne dediğini, yarın nerede seferberlik ilan edeceğini bilmek en iyisi. Küçük bir bahçede sebze yetiştirmek de olabilir. Karım nicedir ister dururdu. Hiç değilse dürüst bir iş bu. Havuç kimsenin canını acıtmaz. Nohutla da kimseyi öldüremezsin. Madon'un Paris'ten kaçması, sığınaklara büzülüp kumandalıklara gitmesi gerekecek mi? Olacak mı bunlar? Ne çok ormanları var ve ne çok insanları. Can sıkıntısıyla esnedi Sablon. Saatine baktı. Daha erken. Yatsam uyuyamam. Şaşkın şaşkın çevresine bakındı ve yan kompartımana çevirmen kızın yanına gitti. Kağıt oynamasını bilir misiniz? Hayır mı? Ne yapalım o zaman, Rusça öğretin bana. Orman nasıl deniyor Rusça'da? Ya felaket? Vasya, Natasha'ya Fransız'ın ziyaretini yazdı. Oldukça tuhaf bir adamdı. Moskova'da Dmitri Alekseyevich'le de görüşmüş, iki saat konuşmuşlar, bilmem ne konuştular bunca zaman. Tiksinç şeyler söyledi bana ama yine de onun Odinsov'un dediği gibi koyu bir bilmem ne olduğunu sanmıyorum. Bana kızının fotoğrafını gösterdi ve onu nelerin beklediğini bilmediğini söyledi. Ben de ona dedim ki, Vasya kalemini kaldırdı ve hafifçe gülümseyerek son cümleyi dikkatle karaladı. Birkaç güne ikinci partiyi de teslim edeceğiz ama okul biraz gecikecek gibi. Sıva işi yüzünden, Vasya senin meşecikler nasıllar? Yaz bana. Seni çok özlüyorum. Kucaklamak istiyorum. Balım benim. Yitirdiğim, bulduğum sonsuz sevincim. 32. ayrımın sonu, sayfa 344.